Merhaba EuroLeague severler. EuroPods'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Buğra hoş geldin.
Hoş bulduk Pelin, merhaba.
Evet, transferleri değerlendirmiştik bir önceki bölümümüzde. İki bölüm ayıracağımızdan bahsetmiştik. Şimdi EuroLeague'in yeni sezonunda takımların yapmış olduğu transferleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Maccabi Tel Aviv ile başlayalım Buğra istersen. Çok sayıda transfer görüyoruz Maccabi Tel Aviv'de. Listeye baktığımda ilk gözüme çarpan James Nunnally, NBA'den transfer edilen. Kalanlar gidenlerle birlikte yine sence Maccabi Tel Aviv'i nasıl bir sezon bekliyor?
Şimdi Maccabi Tel Aviv biliyorsun eskinin önemli takımlarından, son birkaç sezondur hani başarı yakalayamıyorlar. Onun için ben açıkçası Maccabi'nin bu sezon daha iddialı bir kadro kurmasını beklerdim. Yalnız şöyle bir durum var Maccabi Tel Aviv'de. Sanırım biraz ekonomik problemler küresel bazda onları da etkilemiş durumda. Yine de birçok transfer yapıldı. Çoğu Amerikalı oyuncular olmak üzere. Yani biraz yine Maccabi'nin bildiğimiz o Amerikalı alma stratejisiyle risk almış oldular. Onların dışında tabii yani Nunnally'yi konuşacağız. Ama Avrupa'dan transferlere bakarsak da Jalen Reynolds'ı Bayern Münih'ten renklerine bağladılar. Hani Otello Hunter yerine Reynolds, bence onu zaten Bayern Münih'te konuşmuştuk. Yani bir gömlek daha yukarıda çünkü yaşı da daha biraz daha genç. Oyun da daha oturmuş durumda şu anda. Otello Hunter artık o oturmuş oyununu kaybedip hani veteran sınırına doğru gitmiş bir oyuncu. Derek Williams'ı görüyoruz. O da yani aslında Avrupa'dan geldi, işte Fenerbahçe, Valencia öncesi Bayern Münih. Ama o da Amerikalı bir oyuncu yani. İsrail'e çabuk adapte olabileceğini düşünüyorum. Maccabi böyle hızlı oynamayı atletik adamları da sever. Bence faydalı olur ama tabii Derek Williams eski gücünde mi? Bence o da değil. Ama bakalım bu bileşim hani Maccabi'ye neler getirecek? Birçok Amerikalı oyuncuyu takıma adapte edip İsraillilerle aşağı yukarı hani diğer geri kalan oyuncular da neredeyse İsrailli. Ortaya güzel bir takım çıkarmaya çalışacaklar. Yine tabii kadroda Scuddy Wilbekin, Colario, Di Bartolomeo, Oz Blazer, hani Ante Zizic gibi önemli isimler de var. Onların yanına yine şeyden bahsettik işte Reynolds'tan, Nunnally'den, pardon Derek Williams'tan. Şimdi Nunnally biliyor herkes, Fenerbahçe forması giymişti İtalya'dan gelip. Obradovic'in o takımı, şampiyon takımında da önemli bir parçaydı. Fenerbahçe'de iyi bir performans sergilip NBA'ye dönmüştü yani Amerika'ya. Orada Pelicans'tan ayrıldı. Şimdi tekrar Maccabi ile Avrupa'ya dönüyor. Etkili bir silah olacaktır ama yani onun takımın içindeki rolü belirlenmesi lazım yani Nunnally için. Hani ne rol çizileceği çok önemli. Nasıl kullanacak koçun onu çok önemli. Yani Sferopoulos'un yani Nunnally üstünden oyunlar çizmek yerine yani İtalya'daki günleri gibi değil de Obradovic gibi onu biraz böyle takımda belli timing yani zamanların parçası olarak kullanması lazım. Yani bir takım parçası olarak düşünmesi lazım. Bakalım ondan sonra Jake Cohen geldi. Cohen biraderlerden, o da zaten hani Maccabi'ye aşina bir isim. Daha önce oradan yetişmiş bir isim. Yine İsrail Ligi'nden bir Amerikalı Keenan Evans'ı aldılar. O da önemli bir transfer oluyor, 96 doğumlu. Hani bir guard pozisyonunda. Hızlı atletik yine Amerikalı. O hani Maccabi'nin yani Wilbekin gibi işte Cameron Taylor geldi. Bu 3 tane Amerikalı o guard rotasyonunda hızlı, 3 şutu olan, deliciliği olan isimler olarak. Bakalım Maccabi'yi nereye taşıyabilecekler? Yine baktığımızda Roman Sorkin'i transfer ettiler yerellikten. Onun hani çok büyük bir şu an rol alacağını düşünmüyorum. Yine İsrail Ligi'nden birkaç daha transferleri var. Şöyle Maccabi Tel Aviv ne yapar?
Yani, evet, genel olarak söylersen.
Yani ilk 8'i zorlamak isteyeceklerdir playoff'u. Çünkü Maccabi bu başarıya aç uzun bir süredir. Ama ben yani biraz dışarıda kalacaklarını düşünüyorum. İlk 10'un içinde yer bulabilirler ama. Hani daha da aşağıya da gitmez. Fena bir kadrosu yok. Sferopoulos'u da severim yani. İyi, fena bir hoca değildir. Ama ilk 10 içinde bitirirler. Yukarısı olursa sürpriz olmaz. Aşağısı olursa ama sürpriz olur.
Peki, teşekkürler. Žalgiris Kaunas'la devam edelim. Žalgiris Kaunas'a baktığımızda ülkesine dönen Litvanyalıları görüyoruz. Bunlardan birisi de bizim Fenerbahçe'den tanıdığımız Ulanovas. Sence Žalgiris Kaunas nasıl bir sezon geçirecek? Yine kalanlar gidenlerle birlikte değerlendirirsen.
Žalgiris klasik bildiğimiz o yılların köklü geleni yani Litvanya'da. Yani mütevazı bütçesiyle bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Yani öyle çok iddialı bir kadroda kurduklarını açıkçası söyleyemeyeceğim Žalgiris Kaunas cephesinde. Çünkü onlar da şeyler, bütçeleri yani büyük kulüpler düzeyinde asla değil. Her zaman, her sezon mütevazi bütçelerle mücadele ettiler. Burada önemli transferlerden yine eski oyuncularından Mantas Kalnietis'i getirdiler. Çok tecrübeli bir gardı. O da Lokomotiv Kuban'dan geri döndü. Önemli bir katkı verebilir. Yine CSKA'dan, komşu Letonya'dan Strelnieks'i renklerine var. O da tecrübeli bir gard. Orada yine şeyi görüyoruz. Bir forvet pozisyonunda, power forvet pozisyonunda en önemli transferi bence bu sene. Tyler Kavanagh'ı getirdiler Tenerife'den, Amerikalı. Oraya iyi bir oyuncuyla doldurmuş oldular bence. Yine Portland Trailblazers'dan hatırladığımız Emmanuel Mudiay var. Demokratik Kongolu olmalıydı sanırım. O belki bir Avrupa'da hani başarı sergileyebilir mi Žalgiris forması altında? Onu heyecanla bekliyoruz, hani göreceğiz. Bir de senin dediğin gibi Edgaras Ulanovas yuvaya döndü. O da geçen senenin çoğunu sakat olarak geçirdi. Bakalım nasıl performansla dönecek.
Evet, yani onu ben de çok merak ediyorum.
Fenerbahçe'ye geldiğinde de Ulanovas hep şey konuşulmuştu. İşte Litvanya dışına çıkmadı. Evinde iyi oynayan bir isim hani diye. Bakalım onun da hani evinde gerçekten iyi oynuyor mu? O eski formuna dönebilecek mi? Göreceğiz. Yine Joshua Bonga'yı aldılar. Çok genç bir isim Frankfurt'tan. Onun hani bu hemen rotasyona dahil olacağını düşünmüyorum. Yine Josh Nebo geldi. İsrail Ligi'nden Hapoel Eliyat'tan. O da Amerikalı bir yine forvet. Veya işte center'da oynuyor zaman zaman. Orayı iki Amerikalıyla doldurdular. Yani Žalgiris de aslında aşırı görmeye alışık olduğumuz bir durum değil. Amerikalı uzunlar. Ama demek ki yani Litvanya'da uzun problemi var. İyi Litvanyalı uzunlar da şu an zaten biliyoruz Litvanya dışında. Yine tecrübeli oyuncu Jankunas kadroda kaldı. Lekavičius kadroda. O da çok önemli. Geoffrey Loven hamlesi gelecek mi? Hani onlar geçen sene kadrodaydı ama durum belirsizdi. Loven kalacak mı? O da önemli oyunculardan. Yine tecrübeli oyuncu Milaknis. Bunların ben takımda kalmasını bekliyorum. Yani şöyle tek tek değerlendirdik Žalgiris oyuncularını ama hani ortak nokta vardığım şu mütevazi bir kadro. Ama böyle çok da hani şeyde değil, aşağı değil. Birazdan konuşacağız işte Kızıl Yıldızlar, Monakolar. Mesela Žalgiris her zamanki Žalgiris. Yani yukarıları zorlamak isteyeceklerdir. Evinde etkili bir basketbol oynamaya çalışacaktır daha çok Žalgiris Kaunas. Ama bu sene işleri biraz daha zor. Hani şeyle Jasikevičius'la Final Four yapmışlardı işte, sonra playoff kovaladılar. Bu sene biraz daha oraları zorlamaları güç olacak ama herkesin canını sıkacak da bir takım yaratmış görünüyorlar.
Peki, merakla bekliyoruz biz de. Evet, Asvel'le devam edelim. Şimdi özellikle LA Lakers'tan gelen yine bir NBA transferi Kostas Antetokounmpo çok dikkat çekiyor. Bizim Pınar Karşıyaka'dan tanıdığımız Raymond Morgan'ı görüyoruz Asvel'de. Sence Asvel'in iddiası ne olur bu sezonda?
Ya şimdi Asvel zaten biliyorsun Tony Parker'ın sahibi olduğu takım, yüksek hissesi onda takımın. O yüzden de NBA ile bir sıkı bağları var. Fransa'nın da zaten NBA ile bağları yüksek, Avrupa'da yani baktığımız ülkeler arasında. Neden dersen işte siyah oyuncular, atletizm üzerine kurulu bir yapı var Fransa'da her zaman. Asvel de bu ekolün temsilci takımlarından biri son yıllarda. Şimdi öyle olunca zaten kadroda bazı isimleri tuttular. Onlara da tabii ki eklemeler yaptılar. Çünkü mesela Yabusele gibi önemli bir oyuncu takımına ayrıldı. Şimdi o olmayınca tabii ne oldu? Kostas Antetokounmpo Victor Wembanyama. Bunlar önemli uzunlar olarak kadroya dahil oldu. Yusuf Afal yine devam ediyor bu sene Azvel'le. Pot altını öyle güçlendirdiler. Kostas Antetokounmpo'yu biliyoruz işte NBA'den. Hani hı hı. Çok aslında büyük süreler alan bir oyuncu değil. Herkes onu Giannis Antetokounmpo'nun kardeşi olarak biliyor. Ama Lakers'ta da ne olursa olsun bir şampiyonluk yüzüğü almış bir oyuncu. Onun dışında Raymar Morgan'dan bahsettim. Raymar Morgan yani Pınar Karşıyaka'nın en iyilerinden biriydi. Hı hı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde. Ama ya onda benim biraz şüphelerim var. Şöyle neden? Atletizminden falan bir sualim yok da. Zaten hani oynadığı böyle 4 numaraya göre de bayağı fizikli bir oyuncu bence. Atletik bir oyuncu. Fakat yani biraz şeyden uzak kaldığını düşünüyorum ben. Şimdi Basketbol Şampiyonlar Ligi sevenler kızacaklar ama yani Şampiyonlar Ligi'nin Euroleague'le oyunun çok farklı olduğunu düşünüyorum. Yani
evet, bunu geçen sezonda da konuşmuştuk. Özel bölümümüzde karşıya kalan özel
aslında biraz da yani bir zayıf olduğunu düşünüyorum. Yani Raymar Morgan orada şey oynamaya alıştı. Ya center gibi oynattı onu Ufuk Sarıca çoğu zaman ve sırtı dönük. Ya da hani böyle biraz nasıl diyeyim? İçeriden şutlarla oynadı ama şey oynadı yani stabil oynadı.
Hı hı.
Onun atletizminden beklenen daha fazlası olması lazım aslında ama biraz takım yani yapı onu stabilleştirmişti. O kabuğu hani biraz kırar da yani böyle oyunu çeşitlendirirse illaki faydası olacaktır. Bence kaliteli bir oyuncu Raymar Morgan. Ama biraz da tabii yaşlı sayılıyor artık yani yaşı
evet,
ilerle
tecrübeli.
88 doğumlu. Yani ondan daha önemli bir transferleri var ama Asfel'in. Yani Raymar Morgan'ı sorduğun için söyledim. Katkı verir
tanıdığımız bir isim
ama
olduğu
biraz
için.
Kabuğunu bence kırmalı, yenilemeli yani. Chris Jones geldi yine Amerikalı, o da Maccabi Tel Aviv'den. Bence o çok önemli bir transfer. Asfel için yine atletik guard pozisyonunda onu göreceğiz sık sık. MGLik'ten, Long Island'dan Elia Okobo'yu aldılar. O da 97 doğumlu bir point guard. O da yine aynı özelliklerde. Yani şöyle olacak. Şimdi Maccabi Tel Aviv'i konuştuk ya. Aslında Azvel de Maccabi Tel Aviv'e benzer yani.
Hı hı.
Onun daha da atletiği. Daha da böyle NBA ile içli dışlı, Amerikalılarla içli dışlı olan hali belki de. Yani benzer oyunlar sergileyecekler. Ama tabii Maccabi Tel Aviv'in bence kadrosu bir tık daha kaliteli yani. Azvel'den. Yine David Lighty tecrübeli oyunculardan. Antoine Dio kaldı takımda. Onlar önemli. Wembanyama'yı söylemiştik. Başka transfer olarak Rafael Lanaras'ı aldılar. 2001 doğumlu. Onlar yine gelecek için muhtemelen yapılan yatırımlar. Bir de Dylan Ossetovski. Okuyamıyorum da adını. Ossetovski'yi tanımıyorum kendisini. Şimdi yalan söylemiyorum. Ulm'den gelmiş, Alman liginden. Ya onu da bakalım, ben de merak ediyorum, oynarsa göreceğiz. Gerçekten hani bu bir sürü oyuncu şey yapıyoruz, söylüyoruz, ediyoruz. Bu oyuncuyu gerçekten daha önce ben de görmedim. Kusura bakmayın yani Ulm'de karşıma çıkmamış demek ki.
Tabii biz de keşfedeceğiz işte bu sezon kendisini.
Azvel de ilk onu zorlayacaktır. Ya her şimdi şey diyorum gerçi, bütün takımlar ilk onu zorlayacak ama ilk 8'i zor işte, zaten 8'in adayları var falan. Ya şimdi diyecekler ki ya aşağıda kim kalacak? Ya şöyle, herkes o saydığımız takımların hepsi o ilk onu zorlayacaklar ama tabii ki illaki ona girdikten sonra belli takımlar, bunlar bazıları da aşağıya doğru sıralanacaklar haliyle.
Tabii
hani
ki.
başaramayanlar öyle gidecek yani. Şimdi en diptekileri konuşacağız. Ama bu yani atıyorum 1'den belki 13'e 14'e kadar hani bazı takımlar yer değiştirecekler. İşte 8'in dışına çıkmayanlar tabii ki olacak ama genelde burada bir yer değişikliği olacak o sezonki performanslara göre.
Peki Alba Berlin'le devam edelim. Şimdi Alba Berlin'de bizim Darüşşafaka geçmişinden tanıdığımız Tamir Blatt karşımıza çıkıyor. Alba Berlin ne yapar sence bu sezon?
Ya şimdi Tamir Blatt yani Darüşşafaka da evet vardı ama öyle hani çok da rol aldığı söylenemez. Şuradan biliyoruz. Babası
evet,
David
Blatt'ın
oğlu. Yani bizim ülkemiz için de gayet önemli ve Avrupa basketbolu için önemli koçlardan. Onun oğluydu. Yani genç bir oyuncu Tamir Bilet. Hatta NBA draftlarına falan da katıldı. Bence Alba Berlin'de gelişimsel bir takım olduğu için orada bir varlık gösterecektir. Yani bence doğru bir takıma gitmiş oldu. kariyer seçimi olarak. Çünkü gidecek 97 doğumlu Bled potansiyeli var. Ama şimdi şeyde kalsa, Maccabi Tel Aviv'e gitse, İsrail'de kalsa, yani orada biraz forma şansı bulması zor Amerikalıların içinde. Çok kalabalık. İşte ona uygun başka takım, hani biraz tecrübesiz, biraz böyle şey, yani müthiş atletik diyemem. Yani iyi özellikleri var ama şimdi Alba Berlin onun için biçilmiş kaftan. Çünkü öyle bir yapı var Alba Berlin'de. Hani genç oyunculara da şans tanınıyor. Herkese eşit şans tanınıyor. Güzel bir seçim olmuş hem Bled açısından hem de Alba Berlin açısından. Alba Berlin'de şunu söylemek istiyorum. Hani pek koç detaylarına girmedik bu şeyde, transferlerden değişen koçları konuştuk ama burada da bir koç değişimi var bu arada. İsrail Gonzalez takımın başında. Aitor Garcia-Renesis biliyorsun Euroleague'in ihtiyar delikanlısı artık bıraktı yani. Yerine İsrail Gonzalez geldi ama zaten o ekolden gelen bir isim, onun yardımcılığından. O yüzden Alberlin'de yapı hani değişmeyecek. Böyle muhtemelen devam edecekler. Orada Kumanje yine Rus liginden, VTB liginden takıma katıldı Alba Berlin'de. Onun performansı bakalım ne kadar etkili olacak Alba Berlin cephesinde. Yine Yoel Zosman var. Onu görüyoruz. Transferler. Jalen Smith geldi. O da Phoenix Suns'ın formasını giymişti bir süre. Yani Alba Berlin böyle tam kendi kalibresinde, kendi ekolüne uygun transferler yaptı. Şimdi şöyle, Alba Berlin'in bu ligdeki misyonu belli, az önce de bahsettik. Biraz daha böyle hani kendi yağında kavrulup oyuncular geliştirip, yani başarılı olabildiği kadar başarılı olmak, Almanya'yı temsil etmek. Önemli oyuncular da takımda kaldı bu arada. Hani şey yapmayalım yani, yıllardır herkesin kadrosunda görmek istediği Luke Sigma, işte Johannes Thiemann, Marcus Eriksson, Olinde, yani Ben Lemmers, yani Euroleague tecrübesi olan oyuncular da takımda kaldı. Bu eklemelerle birlikte Alba Berlin'in geleceği yer, yani işte ilk defa şey diyorum, bu takım onu zorlar demiyorum da, yani 10-13 arasında herhalde gider gelir, belki de biraz aşağıya düşebilir sezonluk performans. Yani mütevazı bir takım Alba Berlin her şeyden önce. O yüzden de hani Euroleague'de şeyi belirleyecektir muhtemelen. Yani yaptığı maç çıkışlarla yukarıya giden takımların rotasını kırmaya çalışacak. İşte oraları etkileyecek. Biraz da kendini geliştirerek ilerisi için daha iyi bir takım yaratmaya çalışacaklar bu sene.
Peki artık sonlara yaklaşıyoruz. Daha iddiasız takımlar, daha tırnak içinde söyleyelim tabii, zayıf takımlardan konuşacağız. Kızıl Yıldız bunlardan biri. Şimdi Kızıl Yıldız'daki transferlerden özellikle belki konuşmamız gereken Aaron White ve Nikola Kalinic transferleri. Yani iddiasız, neden iddiasız dediğimi de zaten belki açarsın sen transferleri de değerlendirirken. Bu sezon nasıl bir performans izleyeceğiz sence Kızıl Yıldız'dan?
Ya şimdi Kızıl Yıldız'a iddiasız dememizin bazı sebepleri var tabii ki. Onların da klasik bütçe sorunları var. Yani işte Sırbistan'ın hani küçük bir ülke olması, büyük bir ekol ama orada büyük paralar dönmüyor yani basketbolda. İşte Obradovic Partizan'a geldi, Euro Cup'ta mücadele edecek. İyi bir kadro kurdular. Ama herkes diyor ki işte bu Partizan bütçeyi artırdı. İşte Obradovic gelince ayrılıyor her şey falan. Açıkladılar, 6 milyon euro bütçe ayırmışlar oyuncular için yani. Çok bir para dönmüyor yani Sırbistan'da. Onun için onlar da işte kendi öz kaynaklarına ekledikleri yabancılarla ilerliyorlar. Yalnız bu sezon Kızıl Yıldız bir tık daha yani şey bir hamle yaptı. Hani böyle nasıl diyeyim, birkaç son sezondur ölü geçiren Kızıl Yıldız azıcık atılım yapma kararı aldı. Bunda da az önce bahsettiğim Partizan'ın Obradovic gibi müthiş bir markaya getirip Euro Cup'tan seneye şeye gelme ihtimali var. Euroleague. Bu Kızıl Yıldız'ın Euroleague'ini tehdit edebilir. Hani oradaki şampiyonluk yarışı, işte ya da en azından ikisi birden Euroleague'de yer alsalar bile o ülke içi rekabet, o yılların getirdiği Kızıl Yıldız Partizan çekişmesine. Onlar da bir hamleyle kayıtsız kalmak istemediler. En azından bir tık daha böyle şey yaptılar yani, transferde ilerlediler. Nate Walters geldi guard pozisyonuna Unix kazandan. Onlardan da bahsedeceğiz, o da ligin yeni takımı. Aaron White Panathinaikos'tan katıldı. Hemen Aaron White özelinde şunu söyleyeceğim. Önemli bir isimdi Žalgiris Kaunas'ta. Panathinaikos'ta da öyle olması bekleniyor. Abi müthiş bir rol oyuncusu. Hani öyle bir yıldız bir oyuncu değil ama iyi rol oyuncusudur Aaron White. Yalnız ben onu geçen seneki Panathinaikos'un dağınıklığından mı artık başka bir sebepten mi ama çok iyi görmedim yani hani. O yüzden de bence hani kariyerini bir tık daha düşürerek Kızıl Yıldız kadrosuna katıldı. Ama bazı oyuncular vardır. Bana böyle hani daha yapı takımlarının içine gelip tekrar yıldızını parlatmak isteyecek. Aaron White için bu bir fırsat olabilir. Bunu iyi değerlendirirse,
evet,
yatkın da bir kadro var onun oyununa. Onun da kolları falan uzundur yani, atletik beyaz oyuncu o da. Yine önemli isimlerden tabii ki Nikola Kalinic. Kalinic yuvasına döndü diyelim. O da Fenerbahçe ile Euroleague şampiyon olmuş bir isim. Sonra Valencia'ya gitmişti sürpriz bir şekilde. Valencia'nın Euroleague'de mücadele etmeyeceği belli olunca da evine dönme kararı aldı. Onun da hani kariyeri aslında bir tık düşüşe geçmişti. Yine aynı şekilde kendi kariyerini tekrar parlatıp daha iyi yerlere gelmek için bu fırsatı o da kullanacaktır. Yani Aaron White ile Kalinic zaten pozisyon olarak da benziyorlar. Oynadıkları pozisyon ve kariyer olarak da biraz benziyorlar. İkisi de tekrar yukarıya parlatmak isteyeceklerdir bu yapının içinde kendilerini. Bir de burada Austin Hollins var. O da Hollins de önemli bir oyuncu biliyorsun. O da Zenit formasıyla oynamıştı. Atletik özellikleri olan bir isim. Beğenirim ben yani Austin Hollins'i. O da Kızıl Yıldız'a elinden geleni katacaktır. Burada yalnız tek büyük tehlike Kızıl Yıldız açısından söylüyorum. Biraz böyle yani artık yaşları çok genç olmayan, kariyerleri eskiden daha yüksek oyuncular transfer edildi. Şimdi Dejan Radonjić bu gençlerle bu eski yıldızları diyeyim artık hani harmanlayıp bir ne denir ona Voltran yaratamazsa orada iç sıkıntılar baş gösterebilir yani, yani takım parça parça hallere bölünebilir, o tehlike
evet,
var Kızıl Yıldız'da. Çünkü üst düzey oyuncusu yok Kızıl Yıldız'ın. Yani hani eskiden üst düzey olan oyuncular var ve gençler var. Biraz böyle...
Bu iki grup arasında bir çatışma çıkabilir.
Şey var yani, yerliler var. Hani o Kuzmiç gibi, işte Simonovic gibi çok tecrübeli, hani Lazic gibi. Onlar yeni gelen tecrübeli oyuncuları nasıl karşılayacaklar, nasıl bir harman olacak onu bekliyorum. Yani hani görmek lazım. Öyle söyleyeyim. Luka Mitrovic var ve bir de Nikola Ivanovic var. Onlar da şeyden geldiler bu arada. Karadağ Ligi'nden, Buduknost'tan geldiler. Önemli bir takımda. Bakalım onlar da nasıl katkılar verecekler. Yine tecrübeli oyuncular ikisi de. Yani Kızıl Yıldız bir kumar oynadı bence. O kumarı tutarsa maksimum yapacağı şeyi söyleyeyim ben sana. İlk onu zorlar. Ama kumar tutarsa ben yani o kumarın büyük parçasının tutmayacağını düşünüyorum. Hani mesela Aaron White kariyerini parlatabilir, işte Kalinic parlatabilir. Ama evet, onlar bireysel kariyerlerini parlatabilirler ama bence takımca Kızıl Yıldız o parlaklığı gösteremeyecek gibi geliyor bana.
Gösterirse göreceğiz.
Yani ilk onu zorlar ama gösteremezse de son sıralarda görebiliriz yine Kızıl Yıldız'a alışık olduğu yerde.
Oynaması gereken bir kumardı ama her şekilde zaten. Yani geçen ya, sezonki performansı ortada.
Yani şöyle hani farklı...
En fazla işe yaramaz.
Farklı farklı kumarlar oynayabilirlerdi. Bu da bir seçenekti. Bunu seçtiler. Göreceğiz yani.
Peki şimdi Unix Kazan'dan az önce söz ettin, bahsedeceğiz diye. O yüzden şimdi onunla devam edelim. Son iki takımımız kaldı zaten. Evet, Unix Kazan yeni bir takım. Yani yeni bir takım derken bu sezon için yeni bir takım Euroleague'de. Ve tabii ki yeni bir koç görüyoruz. Velimir Perasovic başlarında. Yeni bir takım olarak ne bekliyor sence? Şansı ne olur Unix Kazan'ın?
Ya şimdi açıkçası ben bu hani gelen takımları gördüğümde Unix Kazan, buraları daha önceden bilen bir takım. Ama mesela Monaco'yu konuşacağız birazdan. Ona hiç şans vermemiştim. Şimdi Kazan'ın daha nitelikli işler yapabileceğini düşünmüştüm. Ama bakıyorum şimdi sezon başında. Bu kadro yapısıyla Kazan'da hani biraz peşin hüküm vermiş olacağım. Az önce şey yaptım, diğer takımların transferlerini konuştum. sonra neler beklediğimi söyledim ama ben kazandan pek umutlu değilim. Öyle başlayayım bu sefer. Onun da nedenine gelirsek, ya şimdi Velimir Perasovic benim en sevdiğim koçlardan biriydi. Bundan bir 5-6 sene önce. Daha da eski belki. Efes'e gelmesini çok istemiştim. Hani Efes'in o zaman koç arayışına geldi. Hakikaten yani hayatta böyle nadiren istediğim şeylerden biri oldu. Ama o çok da başarısız oldu Efes'te. Sonra da zaten kariyeri daha da düşüşe geçti. Perasovic'i tanıyanlar bilir. Onun Baskonya kariyeri özellikle çok hani iyidir yani oradan şeydir. Onun dışında gittiği yerlerde pek o sistemini götüremiyor Perasovic. Yani Kazan'da ne yapar bu kadro yapısıyla? Ben biraz yumuşak kalacağını düşünüyorum. Kadro karışık çünkü Kazan'da. Benim kafam pek basmadı yani bunların kadrosuna. Şimdi transferler iyi. Hani baktığında kağıt üstünde. Mesela Lorenzo Brandt tam Fenerbahçe'de
Fenerbahçe'den
çok iyi
tanıdığımız.
oynayamadı ama belli özellikleri olan hani kalibreli bir oyuncu sonuçta Euroleague'de. Şu yeni girmiş bir takıma göre özellikle point guard herkes arıyor. Kimi alacaksın yani? Hani işte Lorenzo Brandt geldi. Mario Hezonja karışık bir adam. İşte Panathinaikos'ta kalacağım dedi. NBA'den geldi. Barcelona ile olan sözleşmesinden şartı kaldırdı. İşte Panathinaikos'a geçti. Oradan da ayrıldı. Geldi şeye, Unix Kazan'a. Muhtemelen de açıkça söyleyeyim yani para için gelmiştir. Ama ortalık karıştıran bir adam Hezonja. Ben çok basketbolunu beğenirim ama pek kendi hani, bireysel tavırlarından hoşlanmıyorum. Tonya Jekiri önemli bir transfer Baskonya'dan. O bence iyi bir transfer oldu yani hani Unix potu altını güçlendirmek açısından. 93'lü Komolov var Rus liginden Nizhny Novgorod'dan tanıdığı bir isim hani Unix Kazan takımının. O bu kadroya dair parça olarak dahil edildi. Yedek bir parça yani. Burada önemli bir transfer daha var. Marco Cipissu. O da Unicaja Malaga'dan geldi. İtalyan oyuncu. Ondan bir şeyler de bekleyeceklerdir. Yine guard pozisyonunda Lorenzo Brown'la beraber. Yine bildiğimiz Rus liginden hani daha böyle şey ağırlıklı işte yerel ağırlıklı transferleri oldu Unix'in. Çünkü şeyi tanısın hani VTB ligini de bilsin, Euro ligi de bilsin. Biraz Rus ağırlıklı bir takım kurup onun üstüne yabancıları inşa etmeye çalıştılar. Evgeni Valiyev Khimki'den geldi. Yine Voronsevic İyi tanıdığımız isimlerden birisi, tecrübeli oyuncu. O kadroya dahil oldu. Vyacheslav Zaitsev yine Himki Moskova'dan geldi. O da Himki'nin dağılmasıyla birlikte. Ve Ivan Zaitsev dahil oldu takıma. O çok genç bir isim. Onu sonrası için değerlendireceklerdir. Bu üç tecrübeli isim de hem Rus Ligi rotasyonunda hem de Euroleague'de biraz kadroyu yedeklemek açısından dahil edildiler. Kalanlar var. Önemli isimlerden. Isaiah Cannon'ın kalması önemliydi. Artem Klimenko'nun kalması önemliydi bence pota altı için. Ve John Brown'un da kalması o pota altı sertliğini yakalamasına sahip olacak. Kim ki, pardon, Unix Kazan'ı öveceğim tek nokta, koç ne kadar yumuşak olsa da oyuncular açısından, yani oyuncular özelinde sert bir takım oldu Unix. Sert bir deplasman olur yani. Biraz bir fiziksel mücadeleye hazır bir takım yani. O öyle zorluk çıkarabilirler rakiplerine. Özellikle iç sahada Rusya'da. Ama dediğim gibi yani öyle hemen olacak işler değil bunlar ilk sezonda. Bir de kadroyu bayağı değiştiriyorsun, koçu değiştiriyorsun falan. Ya ben yapı oturana kadar pek hani iyi görmüyorum durumlarını. Böyle çok yukarıları hedefleyeceklerini sanmıyorum. Bu sene böyle bir geçiş senesi olarak geçirip en azından son 2-3'e kalmamaya çalışırlar yani.
Evet, ama böyle yeni takımları yani bir basketbol sever olarak izlemek, o süreci görmek benim çok hoşuma
Güzel.
gidiyor.
Unix'i biliriz zaten. Euroleague'de de oynadılar yıllarca. Ama ben Hezonja olmasa da daha iyi diyeceğim. Yani biraz şey mikser gibi adam yani. Onu dikkat etsin Perasovic'e.
Peki o zaman Asmanoka'dan devam edelim. Son takımımız, o da yine yeni bir takım, bu sezon Euroleague'de. Yeni bir takım olarak o neler yapar? Şansı nedir? Nasıl bir performans sergileriz? Neler söylersin?
Ya Monaco bence şöyle söyleyeyim. Hani kağıt üstünde galiba en zayıf takım Monaco.
Olabilir, evet. Öyle değerlendirilebilir.
Orada en önemli isim Motiejunas var. Pota altında Litvanyalı Motiejunas. O önemli katkı verecektir. Ama o da tabii Çin Ligi'nde oynadı.
Hı hı. Evet, bambaşka biraz, bir lig.
Yani şey yani Çin Ligi'ni takip edenler bilir. Biraz rahat bir lig yani. Hani Mote Yunas'ın kariyerini tartışmam ama geldiği yerde biraz böyle hani artık boşa takmış tabiri caizse olabilir. Yani onun toparlanması zaman alacaktır. Ve ayrıca Monaco çok da en çok transfer yapan takımlardan da biri kadro işte yenileme
mecburen evet
açısından. Orada önemli iki isim var. Mote Yunas'ın dışında. Donte Hall, o da 97 doğumlu Orlando Magic forması giymiş bir NBA transferi. Yani atletik bir uzun aldılar. O önemli. Bir de Alfa Diallo. O da Phoenix Suns'tan katıldı. Yani Phoenix Suns for NBA değil ama Phoenix Suns forması giymişti Summer League'de. O da 97'li bir forvet. Bu iki ismin vereceği çok katkı önemli. Yani pota altı için özellikle Mote Yunas'a destek olacaklar. Hatta Mote Yunas'ın önüne de geçebilirler. Burayı güzel kapatmış görünüyorlar. Hani zayıf olsalar da. Ama takımın geri kalan kısmı için pek aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani hani Will Thomas var. Yani fena oyuncu değildir ama bakalım yani çok yaşlı bir kere. 86'lı bir isim. Hani ne katacak? Tamam tecrübeli ama o eski dinamizmle olmayacak muhtemelen.
Tabii.
Leo Westerman ya kimsenin istemediği adam. İşte ya daha doğrusu istediği ama sonradan istemedi. İşte sezon ortası Fenerbahçe istemedi ama bir anda gitti Barcelona gibi iddialı bir takıma eski 300 oynatacak falan dedik. Sonra gitti adamı şey almadılar Final Four kadrosuna falan. Hani böyle ne olsa biraz olmuyor adamı Westerman. Onun da kariyeri zaten sonlarına yaklaşıyor ama tabii ki şey olduğu için Fransız bir oyuncu, Fransa Ligi'ni de biliyor. Biraz hem Fransız olması hem Euroleague tecrübesi olmasıyla kadroya bir şeyler katacaktır ama Westerman'ın tek oyun kurucu gibi göründüğü. Yani var tabii Parisli'yi falan aldılar hani oyun kurucu pozisyonunu tek derken işte ellerinde Balu var yine kalan oyuncu ama yani ana oyun kurucunun Westerman gözüktüğü bir kadro zaten başarılı olma şansı bayağı düşük yani Euroleague'de. Orası zayıf. Yine 2 numara katkısı muhtemelen zayıf olacaktır ama forvette yani bir tık daha hani pot altından sonra mesela forveti ortalama yazarım bu takıma ama kısa rotasyonu bayağı zayıf. Forvetlerde de Betis'ten gelen Otara var. Yine İbrahim Falfaye var. Belçika Ligi'nden Anvers'ten geldi. Yine Break Motum var tecrübeli oyuncu. Galatasaray'dan, Efes'ten hatırlayacağız kendisini Avustralyalı. Hani oralarda biraz böyle bir tecrübe ve şey nasıl diyeyim size yaratmış Monaco. Fransız takım olarak haliyle hani bir size ve atletizme önem veriyorlar. Ama burada yani bu takımın başarılı olması için gerçekten çok ekmek yemesi lazım. Şöyle olur bu takım. Yine Unix Kazan gibi bir geçiş süreci atlatıp yani oturan parçaları elinde tutup seneye buralara eklemeler yapması lazım. Şimdi 15 tane oyuncu transfer edip de başarı beklemek biraz zaten hayalcilik olur. Yani bunun yolu şeydir yani. Tamam 15 oyuncu transfer edersin. Yapacak bir şey yoktur bazen. Hani basketbol daha sık görüyoruz. Futbolu işte kadrolar değişiyor yani. Hem maliyetlerle hem de bulunduğun liglerle alakalı. 15 oyuncuyu aldığın zaman onların içinden bazılarının başarılı olmasını beklersin. Gelecek sene bazılarını elersin. Sonra oraya biraz daha ekleme yaparsın. Yine bir yapı oluşturursun. Diğerlerini tabii elinde tutabilirsen. Sonra yine aşağıda kalanları elersin. Böyle 3 sene sonra falan bir şey oturtabilirsin. Yani Monaco'nun biraz ona ihtiyacı var. Şimdi Kazan da aynı şeyi söyledim ama Kazan daha böyle buralara oynama geleneği de olduğu için daha belki çabuk toparlar. Ama Monaco böyle şey olacak yani. Hani nereye geldik abi diyecek. Yani Euroleague oynamış oyuncular var kadrosunda. Koç'un da böyle tecrübesi var ama yine de nereye geldik abi olacaklardır. Benim son sıradayım Monaco yani. Ama sürpriz yaparsa da yani böyle 13-14 bitirir maksimum.
Bu durumu bekliyorlardır diye düşünüyorum ama kendileri de. Yani özellikle koç.
Ya şimdi sonuncu
bu sürecin farkındadır. Yok hayır sonuncu olma değil de. Hani bu işte adaptasyon için bir süreye ihtiyaçları olduğunu.
Ya Zvezdan Mitrović zaten şey koçu ya. Böyle yapılanma koçu zaten. Hani o normal onu bekliyordur onu. O yüzden hani büyük beklentilerle sezona başlayacaklarını düşünmüyorum.
Evet,
Onlar
ben de.
o oyunlarını görecekler. Neler yapabildiklerini görüp neler yapabileceklerini görecekler. Sonrası için eğer Euroleague'de kalıcı da olurlarsa bir şeyler geliştireceklerdir yani.
Peki, Buğra, teşekkür ederim. Şimdi normalde bu bölüm için ayırdığımız takımlarımızı konuştuk, değerlendirdik. Şimdi biz ikinci bölümü çekene kadar geçen süre içerisinde Efes'te bir değişiklik oldu. Petrušev transfer edildi. Bu transfer hakkında ne düşünüyorsun acaba?
Mükemmel transfer. Yani şöyle daha iyileri olabilir miydi? Yani illa ki sorsan birileri der ki şu olurdu bu tamam okey ama elde bulunan piyasada bulunan uzunlardan da Petrušev bence çok gelecek vadeden yetenekli genç bir oyuncu. Adriyatik Ligi MVP'liği falan da var. Hani bayağı gelişme göstermiş bir oyuncu. NBA draftlarına girdi işte. İstediği sıradan seçilemedi galiba 50 küsürlerde kaldı. O yüzden de bir kontrat alamadı hani bu sene için. O yüzden bir sene de Efes'te devam edip kendini geliştirmek istiyor. Ergin Ataman sistemine uygun. Sertaç kadar şutu olmasa da yine öyle tepeden hani ikili oyunlara girebilecek, dışı açılabilecek farklı farklı özellikleri olan yani iyi bir oyuncu. Büyük potansiyelli. Bunu başka yaptığımız programlarda da seninle değil de hani Europost için şeyde falan konuşmuştum işte. Sporosfer'de yaptığımız programlarda. Yani şey bekleyin görün yani Petrušev nasıl bir oyuncu olacak. Öyle önden önyargılı konuşmaya gerek yok. Benim bayağı en yıldız adaylarımdan biri EuroLeague'de bu sene. Öyle söyleyeyim yani Efes sistemine de uygun olacağını düşünüyorum.
Peki Simon'la Sertaç'ın yakaladığına benzer bir şey yakalayabilecek mi sence dinamik?
Ya şimdi o zamanla oturan bir şey. Ama Simon çok tecrübeli. Onunla da bir yakınlık kuracaktır. Zaten biri Hırvat, biri Sırp. Şeyi de anlaşırlar yani. Bir şey daha söylemek istiyorum bu arada. Yani onu da atlamayalım. Ben ilk programda şey demiştim. Yine aynı Petrušev durumu gibi bir durum olduğu için. Barcelona Jokubaitis'i renklerine bağlamıştı ya genç oyuncu. Şimdi onun NBA'de ben seçilmesini bekliyordum. Seçildi de zaten ama o da şimdi yanlış hatırlamıyorsam 43-44 gibi bir yerden oldu. Hani ikinci tura kaldı. O da şeyi beğenmedi oradaki kontratları. O NBA'de onu pek arzulamadı. O yüzden Barcelona'da devam edecekmiş yani. Orada hani şey demiştim. Barcelona'nın bir numarada yine eksiği var. Yani şimdi Jokubaitis oraya dahil olunca Barcelona daha da bir iddialı takım oldu. Hani bir tık da ileriye taşıdı kendisini. Şöyle söyleyeyim şampiyonluğun sanırım en iddialı adayı Barcelona artık yani Real Madrid'le beraber Plase de Efes olur. Demiştim ya Fenerbahçe'yi, Milano'yu başka kim var o ayarda? Yani o takımları da hani hemen onların arkasına yazarım. Böyle geçer gibi görünüyor sezon.
Peki. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili de bir çok büyük bir değişiklik değil zaten. Bobby Dixon'la yolların ayrılacağı belliydi. Resmi olarak bu da duyurulmuş oldu.
Ya şöyle kulislerden gelen aldığımız bilgilerden hani şey yapmıştık zaten Bobby ile devam edilmeyeceğini biliyorduk. Kokoşkov da kalsa, Georgevich de olsa zaten o da resmiyet kazandı geçtiğimiz günlerde. Fenerbahçe efsanesi Bobby Dixon'a yaptıkları için teşekkür ederiz. Hem Karşıyaka hem
Kesinlikle.
Fenerbahçe'de gerçekten bizlere unutulmaz performanslar izletti. Türk vatandaşlığı da var, milli takımımızda da oynadı. O yüzden hani kariyerine devam edecekse başarılar diliyorum. Etmeyecekse de yaşı var biliyorsun baya. Yani
Belki koç olarak devam
her şey
edecektir.
için teşekkür ederiz kendisine.
Peki çok teşekkür ederim Bora, bütün bu değerlendirmelerin için. Şimdi artık sezon yaklaşıyor. O yüzden programlarımız bizim de daha sıklaşacak. Ve dinleyicilerimize bir sürprizimiz var aslında. Konuklarımız olacak bu sezonki programlarımızda ara ara. O yüzden bizi takipte kalın lütfen. Sezonu biz heyecanla bekliyoruz. Sizlerle birlikte yine değerlendireceğiz. Çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere o halde. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere, hoşça kalın. Eurolig'in ilk haftasında kaçırmayın. 30 Eylül'de
Evet,
başlıyor.
30 Eylül.
Herkese keyifli haftalar diliyorum. Keyifli bir
Sezon diliyoruz.
sezon
Evet.
diliyoruz.
Hoşça kalın.